Ayrım 7. Danimarkalı Yem Henrik Brun, sayfa 71. Şehir merkezi Ljubljana. Ketil biletini alıp istasyonun otomatik kapısından çıktı. Kapının her iki yanında bulunan dükkanlardan biri döviz bürosu, diğeri ise porno dergi ve diskler satan küçük bir büfeydi. Aniden yağmur bastırınca koşarak Trebnye otobüsüne atladı. Şoföre bileti gösterip ön sıralarda oturan deri ceketli beş adamın yanından geçerek arkalarda bir koltuğa oturdu. Yumuşak ve arkası yüksek mavi koltuklara oturunca etrafını kolaçan etmeye başladı. Otobüste dağınık oturan ve yanlarındaki koltuğa spor çantalarını bırakmış gençler vardı. Birçoğu elindeki telefona bakıyor, SMS, e-posta vesaire yazmakla meşgul gibi görünüyordu. Hırpani kılıklı, üzerlerinde Adidas tişörtler bulunan ve aynı stil kahverengi deri ceketli iki adam daha otobüse bindi. Adamlar biletlerini otobüse binince aldılar ve şoförün paranın üstünü verebileceği kadar küçük banknot bulmak için uzun süre cüzdanlarını karıştırdılar. Uzun boylu, siyah mantolu ve saçlarını topuz yapıp toplamış bir kadın daha otobüse bindi. O da biletini şoförden aldı. Kadın gergin görünüyordu. Ketil kadının şoföre Novo Mesto'ya gideceğini söyleyişini duyar gibi oldu. Otobüs şehir merkezinin içinden geçerken Ketil düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Neydi bu olan bitenin anlamı? Polis muhbirliği teklifine mi evet demişti? Bir cinayeti aydınlatmak için yardımda bulunmakta yanlış bir şey yoktu tabii. Tuhaf tarafı Grado'nun Ketil'in yardım edebileceğinden eminmiş gibi davranmasıydı. ''Sen gazetecisin ya'' demişti Grado. ''Ketil'i araştırmış mıydı yoksa?'' Yok, bununla zaman kaybedecek birine benzemiyordu. Zdenka söylemişti herhalde gazeteciliğini. Otobüs Ljubljana'nın kenar mahallelerini geride bıraktıktan sonra otoyola çıkıp Novo Mesto istikametine yol almaya başladı. Şoför gaza yüklenerek sol şeride geçti. Şiddetli yağmur nedeniyle silecekler son hızla çalışıyordu. Lakin ne yağmurun şiddeti ne de otobüsün hızı spor çantalı gençlerin bakışlarını telefonlarından kaldırmalarına yetti. Hırpani görünümlü iki adam da ifadesiz bakışlarla oturuyordu. Ön sırada oturan deri ceketli grupsa şoförün de katıldığı bir sohbete dalmıştı. Sadece otobüsün en arka sırasında oturan uzun boylu kadın otobüsün süratinden biraz korkmuş görünüyordu. Bir yandan çantasını karıştırırken diğer yandan otobüste neler olup bittiğini izlemek istercesine bakışlarını kaldırıyordu. Ketil kadına gülümsedi. Beriki bir anlığına karşılık verecekmiş gibi göründü ama son anda vazgeçti. Ketil 45 dakika sonra sol tarafına Trebnye kasabasını, ana caddesinin yukarısında kalan kısımlarında tepelere doğru yayılmış binaları gördü. Ana cadde kasabanın konutlarının bulunduğu bölgenin alt sınırını oluşturuyordu. Yolun sağ tarafındaysa çam ağaçlarıyla kaplı dik tepeler vardı. Hatırladığı kadarıyla kasabada bir yabancının ilgisini çekebilecek hiçbir şey yoktu. Trebnye tanıdığın yoksa yahut bizzat oturmuyorsan vakit geçirilmeyecek türde yerlerdendi. Zdenka ile Michael Trebnye'ye sakin bir hayat yaşamak ve Ljubljana'da tutabileceklerinden daha büyük bir evde oturabilmek için taşınmışlardı. Trebnye'yi tercih etmelerinin bir başka nedeni ise kasabanın Zdenka'nın ailesinin yaşadığı Hırvatistan yolu üzerinde olmasıydı. Ljubljana'daki dairenin kirasına nasıl para yetiştirebildiklerine şaşırmıştı Ketil. Ama Michael'ın kaçakçılıktan da para kazandığı düşünülünce iki ev kirasına nasıl para buldukları anlaşılıyordu. Otobüs bir köprüden geçerek kasabaya girdi ve kilisenin karşısındaki durakta durdu. Ketil otobüsten ilk inendi. Şansına yağmur dinmişti. Zdenka ve Michael'ın evlerinin yerini hatırlıyordu. Kasabanın meydanı Golyev'e doğru yürümeye başladı. Dev bir Sanya reklam tabelası dikkatini çekti. Bu market zinciri ülkenin her yerindeydi. Ljubljana'da otelden polis merkezine kadar 3 Sanya marketin önünden geçmişti. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra Slavoka Ulitsa Caddesi'ne saptı. Ev bu caddedeydi. Saat daha 12'ye çeyrek vardı ama Ketil'e gün çoktan bitmiş gibi geliyordu. Caddede konutların başladığı yere kadar biraz yokuş çıkması gerekiyordu. Yolda ilerlerken Gostilna Pavlin adlı bir barın önünden geçti. Burada Michael'la oturup bira içtiklerini hatırladı. Sol tarafındaki tepede bir zamanlar Vanya'nın gittiği çocuk yuvası vardı. Yuvanın önündeki direğe yapışmış bayrak sırılsıklandı. Çocuk yuvasıyla okulun arasındaki alanda suni çimle kaplı bir futbol sahası vardı. Okuldaki sınıflardan birinin beden eğitimi dersiyle herhalde kuş sürüsü misali toplanmış bir grup çocuk bir topun peşinden koşturuyordu. Zdenka ve Michael'ın evleri bakımlı ve yeni boyanmış gibi duruyor, mahallenin diğer evlerinin stiliyle uyum sağlıyordu. Sükunet ve köy huzuru hakimdi etrafta. Kapı ziline basarken elleri titriyordu. Son kez buraya geldiğinde yaşadıkları gözlerinin önünden film şeridi gibi akıp geçiyordu. Vanya 6 yaşındaydı, salonda koşup oynuyordu. Ketil, Zdenka ve Michael mutfaktaki masada oturmuş kahve ve sigara içiyorlardı. Şimdi ise içeride keder ve hüzün vardı. Kapı açıldı. Ketil, Zdenka'yı görünce gözlerine inanamadı. Kadıncağızın güzelim siyah saçları karmakarışık, yapış yapıştı. Üzerinde sadece Doğu Avrupalıların ya da Orta Doğuluların satın alıp kullanmayı akıllarına getirebilecekleri türden açık mavi bir bornoz vardı. ''Ketil'' dedi Zdenka gülümsemeden. Ağzından sigarasını sağ eliyle çıkarıp sol kolunu uzatarak Ketil'e sarıldı. Uzun süre öyle kaldılar. Zdenka'nın elindeki sigara yere düştü ve Zdenka bu kez iki koluyla Ketil'e sımsıkı sarıldı. ''Zdenka, ne kadar üzgünüm bilemezsin.'' dedi Ketil. Zdenka Ketil'i bıraktı ve biraz geri çekilip kara gözleriyle donuk ve bomboş baktı. ''Gel sana bir kahve yapayım.'' dedi Zdenka. ''Sağ ol.'' Doğruca mutfağa geçtiler. Zdenka sıcak suyu termosa doldurdu. Savaş yıllarında ilk karşılaştıkları mülteci kampındaki gibi bitkin ve çökmüş görünüyordu. Zdenka'nın hikayesi çok sarsıcı ve trajikti. Ketil başına gelenleri bilen bir avuç insandan biriydi. Michael Zdenka ile evlendikten yıllar sonra sarhoş olduğu bir anda anlatmıştı. Ayrıntısına fazla girmemiş, Ketil ise merakına rağmen bir türlü Michael'a soramamıştı. Michael ve Zdenka, Michael'ın mülteci kampına yardım malzemesi getirdiği sayısız seferlerinden birinde tanışmışlardı. Michael kampın hapishane görevi gören kapalı kısmına da yardım malzemesi dağıtıyordu. Zdenka da burada kalıyordu. Cinayet suçlamasıyla yargılanıyordu. Sırpların Vukovar'da giriştiği etnik temizlikten kaçıp kampa getirilen Vukovarlı bir mülteciyi öldürmekle suçlanıyordu. Zdenka suçluydu, adamı öldürmüştü. Vukovar'daki etnik temizlik esnasında Zdenka'ya tecavüz etmişti adam. Zdenka tecavüze uğradıktan sonra şehirden çıkarılan kadın ve çocuklarla birlikte mülteci kampına getirilmişti. Savaş rüzgarları terse dönüp Hırvatlar karşı saldırıya geçince Zdenka'nın ırzına geçen Sırp tecavüzcü Hırvat askerlerine esir düşmüştü. Ama Sırp kendisini yakalayanları Hırvat olduğuna ikna etmeyi başarmıştı. Savaş başlamadan kısa süre önce Hırvat kimliği edinmişti. Askerler açıklamasını kabul etmiş, adamı tutup Zdenka'nın kaldığı kampa getirmişlerdi. Savaş bitip ülkenin yeniden inşası başlayıncaya kadar kampta kalacaklardı. Zdenka kampın mutfağında adamla bir gün yüz yüze gelince şok geçirmiş ama kısa sürede şoku atlatıp mutfağa çay yapmaya gelen adamı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. Savaşlarda bu tür olaylarla sık karşılaşılırdı. Tecavüze uğrayan pek çok kadın planlayarak ya da tesadüfen tacizcisini öldürüp intikam alırdı. Ama Zdenka hikayesine kimseyi inandıramamıştı. Tecavüze uğradığını ispat edemiyordu. Adam resmen Hırvat sanıldığından ortada hafifletici bir neden de yoktu. Öldürülen adam Sırp olsa polisler umursamayacak, soruşturma bile açmayacaklardı. Ama maktul kendilerinden biriydi. Zdenka'nın iğne atılsa yere düşmeyecek kadar dolu Zagreb cezaevine düşmesi an meselesiydi. Ama Birleşmiş Milletler yetkililerinin baskısına dayanamayan kamp yetkilileri dava duruşmaları başlayıncaya kadar Zdenka'yı kampın kapalı bölümüne yerleştirmişti. Michael Zdenka ile orada tanışmıştı. Tam Zdenka'nın hamileliğini fark ettiği günlerde. Vanya tecavüzden doğan kızdı. Michael Zdenka'nın hikayesini baştan sona kadar dinlemiş ve doğru söylediğine inanmıştı. Saatlerce Zdenka konuşmuştu. Ağır geçen hamilelik dönemi ve doğum esnasında da Zdenka'nın yanından ayrılmamıştı. Zdenka'nın bir erkeğe güven duyması imkansızdı ama ona deli gibi aşık olan Michael her nasılsa Zdenka'yı sevgisine inandırmayı başarmış, Vanya doğunca kendi adına kaydettirmişti. 2 yıl süren soruşturmanın ardından polis nihayet Zdenka'nın doğru söylediğine kanaat getirmiş ve dava düşmüştü. Zdenka ve Michael 2 yaşındaki Vanya ile kamptan ayrılmış ve Ljubljana'daki apartman dairesine yerleşmişlerdi. Sonrasında Michael UNHCR'da şoförlük yapmayı bırakmış, Sanya firmasına girmişti. Hayata sıfırdan başlamış ve Vanya'ya hiçbir şey söylememeyi kararlaştırmışlardı. Ama Ketil biliyordu ailenin hikayesini. Zdenka ilk duyduğunda anlattığı için kocasına kızmış ama sonraları Ketil'in de sır saklayacağına inandığı için kabullenmişti.
Vanya'ya her şeyi anlattım dedi Zdenka.
Zdenka'nın fincanları masaya koyarken verdiği bu bilgi o kadar ani geldi ki Ketil hazırlıksız yakalandı. Zdenka düşüncelerini okumuştu sanki.
Ne? Anlattın mı diye sordu Ketil.
Evet, şimdi de deliler gibi pişmanım. Bir an boş bulundum ve belki acısını hafifletir diye söyleyiverdim. Şimdi de bana o kadar kızgın ki benden nefret ettiğini söylüyor.
''Nerede şimdi?'' diye sordu Ketil ve yerinden kalkıp Zdenka'ya yeniden sarılmak için masanın karşı tarafına yürüdü.
''Dün akşam Diaski Dom'a gitti. Kaldığı öğrenci yurduna. Odasına kapanıp dünyayla ilişkisini kesmiş. Öyle diyor yurttakiler. Tamamen içine kapanmış. Ne düşündüğünü, neler hissettiğini kimse bilmiyormuş.'' ''Anlıyorum tabii kızı. Michael onun babasıydı hep. Bense 19 yıllık bir yalanı itiraf ettim. Tabii benden nefret etmeyecek de ne yapacak?
Zdenka birden masanın üzerine kapandı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Michael'ı kaybedenin sadece kendisi olmadığını, Vanya'nın da babasını kaybettiğini daha yeni anlıyordu sanki.
Anlamıyorum, Michael'ın niçin ölmesi gerekiyordu dedi Zdenka.
Ketil yine anlayamadı, bir tereddüt içinde hissetti kendini. Ivo Grado'nun anlattıklarının ne kadarını sorabileceğini kestirmeye çalışıyordu. ''En son ne zaman gördün Michael'ı?''
''Pazar akşamı. Burada üçümüz akşam yemeği yedik. Vanya'yı yurda bırakacak, sonra da Ljubljana'daki dairede geceleyecekti. Sabah havaalanına gitmesi kolay olur diye. Sabah saat 5'te işbaşı yapacağı zamanlarda sık sık orada kalırdı. Akşam pasaportunu burada unuttuğunu fark ettim. Kaç kez telefon açtım ama cevap vermedi. Sabah erkenden kalkıp pasaportunu götürmeye karar verdim. Apartmanın önüne geldiğimde asfaltta cansız yattığını gördüm.
Zdenka tüm bedenine kramp girmiş gibi yine hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Ağlaması 1 dakika bile sürmedi ya, o anda o durumda Ketil'e sonsuza kadar ağlamış gibi geldi. Zdenka'ya sıkıca şefkatle sarıldı ve bırakmadı. Zdenka hem ağlıyor hem konuşmaya çalışıyordu.
Onu orada görünce yanına gidip sarstım, yumrukladım ama ölmüştü, ölmüştü, ölmüştü.
Zdenka Ketil'in kollarından kurtulup ağlamaya devam etti.
Onu kim öldürmek isteyebilir? Senin bir fikrin var mı?
Sadece polisin olayı soruşturduğunu biliyorum. Bana da Michael'ın düşmanının olup olmadığını sordular. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Sen ne biliyordun?
Tek bildiğim buradan uzaklaşıp seni ziyaret edeceğiydi. Son seferine çıkmadan önce ve geldikten sonra üzerinde bir huzursuzluk vardı. Belki o kadar yılın ardından Danimarka'ya gidecek olmasından kaynaklanıyordur diye düşündüm.
Belki de bir şeylerden korkuyordu.
''Bilmiyorum, olabilir. Bana birinden korktuğunu falan söylemedi hiç. Ben hiçbir şey bilmiyordum.''
Zdenka sustu. Sanki kaçak sigara ve içkilerden bahsedecekken son anda vazgeçmişti. Belki de utanıyordu. Öte yandan polis merkezine gittiği için Ketil'in kaçakçılık olayını bildiğini düşünüyordu belki.
Şimdilik bir önemi yoktu gerçi. Kettle fazla ayrıntıya girmeden sıradan bir soru sormayı tercih etti. Michael işi hakkında ne düşünüyordu?
Zdenka titreyen bir sesle, tüm Balkanlarda Sanya için mal dağıtımı yapıyordu. Sırbistan'a, Bosna'ya, Hırvatistan'a, Karadağ'a seferler yapıyor, hatta Makedonya'ya bile gittiği oluyordu. Bir gitti mi 3-4 gün gelmiyordu. Dönünce de kamyonunu Ljubljana'da bırakıyor, hemen eve geliyordu dedi ve devam etti. Ne yapacağım ben şimdi? Michael benden koparıldı. Belki Vanya'da bir daha yüzümü görmek istemeyecek. Yapayalnız kaldım.
Zdenka sigara paketine uzandı. Bir sigara çıkarıp yaktı. Dumanını üflerken,
Kettle, bana bir iyilik yapar mısın dedi.
Tabii, ne istiyorsun?
Vanya ile konuşur musun? Hemen bugün. Sırrımı neden anlattığımı, benim için önemli olmadığını anlamasını istiyorum.
Elbette. Kettle ilerleyen günlerde yas tutan bir kadın ve kıza yardım etmekle kalmayacağını, bu ölüm olayının üzerindeki esrar perdesini kaldırmak için tüm enerjisini kullanacağını o anda anladı. Michael'ı kimin öldürdüğünü de bulup ortaya çıkaracağım diye ekledi. Ama Zdenka'nın bu sözü yaşadığı kederin ortasında ne kadar ciddiye alacağını bilmiyordu. Zdenka cevap vermedi. Vereceği cevabın herhangi bir anlamı olmayacaktı. Michael geri gelmeyecekti. Kettle Zdenka'ya birkaç soru daha sormak istiyordu ama daha uygun bir zaman beklemeye karar verip vazgeçti. Belki yarın ya da cenaze töreninden sonra. Zdenka'yı şu halinde daha da yıpratmak istemiyordu. Bir süre konuşmadılar, sonunda...
Annem, babam, ağabeyim ve karısı yarım saat sonra gelecek, bana yardım edecekler dedi Zdenka.
Artık Kettle'in ziyaretinin sona ermesi gerektiğini gösteren bir işaretti bu. Vanya ile en kısa zamanda konuşmasını istediği açıktı. Devamlı birbirlerinin evlerine girip çıkan ve ayrılırken birbirlerini uğurlamaya gerek duymayan çok samimi iki komşu gibi mutfakta vedalaştılar. Böylesi ikisine de çok daha doğal gelmişti.
Perşembe görüşürüz. Ben gidip Vanya ile konuşayım dedi Kettle.
Teşekkür ederim Kettle.
Bir şey değil. Ne demek? Bir ihtiyacın olursa ya da konuşmak istersen ara mutlaka.
Tamam dedi Zdenka ve Kettle'e sımsıkı sarıldı.
Kettle dışarı çıkınca bir sigara daha yaktı. Çocuk yuvası ve meyhanenin bulunduğu yere yokuş aşağı yürümeye başladı. Oradan da istasyon ve otobüs duraklarının olduğu yere geçecekti. Otobüsün gelmesi fazla zaman almadı ve Kettle hemen otobüse bindi. Bu otobüsün şoförü daha yaşlıydı ve Kettle'in ücreti tam vermesine sevindi. Kettle'in arkasından otobüse binen iki yolcu da ücreti tam verdi. Trebnia'ya gelirken de otobüste bulunan Adidas tişörtlü, kahverengi deri ceketli adamlar da bunlar. Uzun boylu siyah saçlı kadın da oradan otobüse bindi. Kettle kadının Novo Mesto'ya gideceğini sanmıştı oysa. O da şoföre tam ücret verdi. Bir de orta yaşlı 5-6 adam otobüse binerse tam dejavu olacaktı. Ama onlar gelmedi. Neredeyse tamamen dolan otobüs hareket etti ve otoyola çıkmak için birkaç yüz metrelik mesafeyi kat etmeye başladı. Bu şoför diğerinin tersine otobüsü fazla hızlı sürmüyordu. Sadece otoyola çıkınca otobüsün sürati biraz arttı, o kadar. Otobüsün değişmeyen hızı düzenli bir motor gürültüsü ortaya çıkarıyordu. Kettle sakinleşti, gevşedi, gözlerini kapattı.
7. Ayrımın Sonu. Sayfa 79.